Filipililer 4. bölüme geldik. Konu, Hristiyan yaşamı için güç. Mesih inanlısı yaşamının felsefesini, kalıbını, ödülünü gördük. Şimdi de iman yaşamının gücünü göreceğiz. Bütün bunları yapmak için bir güç olmasaydı, bütün diğerleri anlamsız ve yararsız olurlardı. Bir hayat felsefesini yerine getirmek için bir güç yoksa, o hayat felsefesinin bir yararı yoktur. Bir kalıbı yaşamlarımıza uygulamak için verilen bir güç yoksa, o kalıbın hiçbir yararı yoktur. Eğer hedefe ulaşmazsak, ödülün hiçbir yararı yoktur. Bu yüzden güç çok önemlidir. Sanırım Kutsal Ruh'un, Paulus'un Filipililere 3:1'de, "Sonuç olarak kardeşlerim, Rab'de sevinin, size aynı şeyleri yazmak bana usanç vermez. Hem de sizin için bir güvencedir" yazdığında bu mektubu bitirmesine izin vermeyişinin nedenlerinden birinin bugün bizlerin iman yaşamını yaşamak için güç olduğunu bilmemizi istediği olduğunu sanıyorum. Bizi güçlendiren Mesih'te her şeyi yapabileceğimizi bilmemiz gerekiyordu. Bu bölümde yani Filipililer 4. bölümde gücün kaynağının sevinç, gücün sırrının dua ve Mesih'i düşünmenin gücün tapınağı olduğunu göreceğiz. Filipililer 4. bölüm 1. ayette şöyle diyor Paulus. Denecek şudur ki, sevdiğim ve özlediğim kardeşler, sevincim ve tacım sizsiniz. Rab'de böyle dimdik durun sevgili kardeşlerim. Sevincim ve tacım. Gördüğünüz gibi, bir gün Mesih'in huzurunda olacaklardı ve Paulus bu insanları Rab için kazandığından ötürü bir taç almayı bekliyordu. Ayrıca bu kişiler bu dünyada Paulus'un sevinciydiler. Paulus, Filipi'deki inanlıları gerçekten çok seviyordu. Sevgili kardeşlerim böylece Rab'de dimdik durun diyor. Ve Paulus'un Efesli imanlılara söylediği gibi bundan dolayı kötü günde dayanabilmek, gerekli olan her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Mesih inancı kişinin yaşamında denge oluşturacaktır. Evodia ve Sintikya'yı öğütlerim. Rab'de düşünce birliğine varsınlar diyor 2. ayette. Şimdi Filipi Kilisesi'ndeki tek soruna geliyor Paulus. Yüzeyde bir dalgalanma vardı ama bu önemli bir şey değildi. Paulus mektubunun sonuna kadar bunun sözünü bile etmemişti. Belli ki bu iki kadın birbirleriyle konuşmuyorlardı. Ya da aralarında bir sürtüşme, bir tartışma, bir çekişme vardı. Bunu Filipili inanlılara Rab'de aynı düşünceye sahip olmalarını öğütlediğinde zaten görmüştük. Böyle söylemekle onların birbirlerinin fotokopileri olmaları gerektiğini demek istemiyordu. Hayır, imanlılar hiçbir zaman birbirlerinin kopileri olmamaları gerekir. Başka birçok konuda farklı düşünceleri olabilirdi. Ama bu Mesih'in düşüncesine sahip olan iki kişiyi birbirinden ayırmaz. Ve sen, güvenilir yoldaşım, senden dileğim şudur. Bu kadınlara yardım et. Onlar sevindirici haberi yaymak için Clement'le ve öbür iş ortaklarımla birlikte yarıştılar. Onların adları yaşam kitabındadır. Filipililer 4, ayet 3. Bu iki kadının ilk kilisede önemli konumları olduğu açıktır. Ve o zamanlarda bir kadının önemli bir konumu olması sıra dışı bir durumdu. Clement'le de burada Filipi'de daha önce tanışmadığımız bir imanlıyla tanışıyoruz. Diğer emektaşlarımla birlikte belli ki Filipi'de adları yaşam kitabında yazılı olan büyük bir inanlı kalabalığı vardı. Önemli olan buydu. İsimleri yaşam kitabında yazılıydı. Rab'de her zaman sevinin. Sevinçli olun. Size yine diyorum. Sevinin, Rab'de sevinin. Filipililer 4, ayet 4. Bu değerli dinleyicilerimiz, Mesih inanlısı için bir buyruktur. Yani Mesih imanlısı Rab'de sevinmelidir, sevinçli olmalıdır. Rab'de her zaman sevinin diyor Pavlus. Bir emirdir bu. Rab'de sevinin. Bu buyruk gününüz ister karanlık, ister aydınlık, zor ya da kolay, sorunlar ve ayartılmalarla dolu olsun, ister bulutlar üzerinde uçuyor olun, hep geçerlidir. Bizlere sevinmemiz emredilmiştir. Birinci kere bunu tam olarak anlamadıysak, Pavlus bir kez daha tekrar ediyor. Yine söylüyorum, sevinin. Ne diyordu Pavlus? Rab'de her zaman sevinin. Sevinçli olun. Söylediğimi tekrar ediyorum. Rab'de sevinin. Sevinç, kendi kendimize üretemeyeceğimiz bir şeydir. Sevinç, kutsal ruhun bir ürünüdür. Bir Mesih imanlısının yaşamında sevinç yoksa güç de yoktur kardeşim. Rabbin sevincini yaşamayan kişinin hiçbir gücü yoktur. Nehemya peygamber, Yeruşalim'deki duvarı bina etmeyi bitirdiğinde, su kapısında Ezra'nın sabahtan öğlene kadar kutsal yazıları yani Tanrı sözünü halka okuduğu bir kürsü kurdular. Bu insanlar Babil'deki sürgünden dönmüştü. Çoğu Tanrı'nın sözünü hayatlarında duymamışlardı. Çok etkilendiler ve yas tutup ağlamaya başladılar Rabbin sözü okunduğu zaman. Bunun üzerine Nehemya, bir dakika dedi, ağlamayın. Bu çok mutlu bir gündür. Tanrı'nın size vermiş olduğu bereketleri, fiziksel bereketleri paylaşacaksınız ve Tanrı sizin bunların tadını çıkartmanızı istiyor dedi. Tanrı bizlere tadını çıkartmamız için her şeyi bol bol vermiştir dostum ve tadını çıkartmak sevinmek demektir. Kuvvetiniz budur, gücünüz budur. Sevinç olmadan gücü olan bir Mesih imanlısı olamazsınız. Güç veren sevinçtir. Gücün kaynağı sevinçtir. Buna bir örnek vermek istiyorum. Çünkü bu dünyanın ele geçirmiş olduğu bir noktadır. Hatta ticaret dünyası bunu iki yüzlü bir hale sokmuştur. Başarılı bir satış elemanı çok mutlu biridir. Bir şey almak için bir dükkana gidip de bir ürün hakkında bir şey sorduğunuzda karşınızdaki satış elemanı omuzunuza kapanıp ağlamaz. Tabii ki ağlamaz. Gülümsemeye ve onun ne kadar harika bir ürün olduğunu size anlatmaya başlar. Hem de bunu ballandıra ballandıra anlatır. Fuller fırçası kapıdan kapıya gezip ürününü satmaya çalışırken ağlasaydı ne kadar iş yapardı? İnanın bana asla böyle bir yaklaşımda bulunmaz. Evimize bazen satıcılar gelir. Bunların hiçbir şekilde üzgün biri olduğu söylenemez. Evinde sorunları var mı yok mu bilmiyorum ama sevinç saçan biri olduğu kesindir. Bir cumartesi günü evde yalnızken fırçalar satan biri kapımın zilini çaldı. Kapıyı açtığımda beni sevinçle selamladı. Efendim bugün sizi görmeyi ummuyordum dedi. Yüzümü buruşturarak karım markete gitti. Bir dahaki sefere geldiğinizde sizi görür dedim. Ama bu onun için yeterli değildi. Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum ama 10 saniye içerisinde salondaydı ve ben elimde bir fırça tutuyordum. Artık ona çıkmasını emredemezdim. Bana bir fırça vermişti. Bunun üzerine orada durup onun satış konuşmasını dinledim. Sözlerini bitirdiğinde, bak ben bunlardan almam çünkü şimdilik ihtiyacım yok. Eşim senden fırçalar almıştı. Başka gerekliyse o senden alacaktır. Bizde adresin ve telefon numaram vardır dedim. Bunun üzerine bana teşekkür edip ıslık çalarak evden ayrıldım. Görünüşünü görseydiniz elindeki her fırçayı aldığımı sanırdınız. Bu firmanın fırçaların satıcılarını eğiten bir adamla tanıştım ve ona bu olaydan söz ettim. Onlara böyle öğretildiğini söyledim. Sevinç saçmak üzere eğitilmişlerdi. Bu fırçaların satıcısının mutlu biri olup olmadığını bilmiyorum yukarıda dediğim gibi ama bir Tanrı çocuğunun yaşamında gerçek sevinç Rabbin sevincine sahip olması gerektir. Dünya adına mutluluk dedikleri sevince sahip olmaya çalışmak için çok para harcamaktadır. Komedyenler birçok komik fikri anlattıklarından ötürü milyarder olmuşlardır. En azından Batı dünyasında. İnsanlar onları duymak için büyük paralar veriyorlar. Neden? Çünkü gülmeyi istiyorlar. Yaşamlarını yaşarken biraz mutluluk bulmaya çalışıyorlar. Stres atmaya çalışıyorlar. Yüzü asık bir şekilde ve dünyaya olumsuz bir yaklaşım içinde olan bir tanrı çocuğu hayatında hiçbir zaman güce sahip olamayacaktır. Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum, sevinin diyor Pavlus. Dünya sevince başka bir şekilde erişmeye çalışır. Bunun adına mutlu saat ya da tutum düzeltme saati derler. Birkaç saatlerini içerek geçirirler ve bunun yaşamın sorunlarını yeneceğini ve onlara biraz mutluluk vereceğini umarlar. Oraya giren insanları seyrettim ve içeri girdiklerinde hiçbiri mutlu görünmüyordu. Ve bir iki saat sonra dışarı çıktıklarında durumlarında hiçbir düzelme görmedim. Ama mutlu bir saat yaşamışlardır. Çok sayıda kişi hayatlarındaki yetersizlikleri böyle kapamaya çalışmaktadırlar. Kiliselerde tutum düzeltme saati diye bir şey ne kadar iyi olacağını düşünmüşümdür. İşte Bayan Emel geliyor. Hafta içerisinde yeni birkaç dedikodu öğrenmiş ve gelip bunu kiliseye yaymayı iple çekiyor. Onu güzel bir odaya çekip onunla bir fincan kahve içmek ve onu tatlı bir ruh haline ve Rab'de sevinme konumuna sokup artık dedikodu yapmasına son vermek harika olmaz mıydı? İşte gözetmen Hasan, bir şey düşüncelerine uygun olmadığı için alevler soluyan bir ejderha gibi geliyor. Onu o odaya alıp sakinleşmesini sağlamak ve gidip vaazın tadını çıkartmasını sağlamak harika olmaz mıydı? Kilisede bir tutum düzeltme saatine, bir mutlu saate ihtiyacımız vardır. Doğrusunu isterseniz bu konuda şeytan kazanmıştır. İnsanları inanlılar topluluğuna gitmenin zevkli bir şey olmadığına inandırmıştır. İnsanları Tanrı'nın sözünü okuyup oradan alacakları bereketin olmayacağına inandırmıştır. İnsanları Rabbin sözünü çalışmanın zevkli bir şey olmadığına inandırmıştır. Ama ben bundan zevk alacaklarına inanıyorum. Bence değerli dostum, inanlılar topluluğu sevinçli bir yer ve güç alınan bir yer olmalıdır. Bazen dua toplantılarına güç saati adı verilir. Bu hoş bir şey ama gücün kaynağına gitmeliyiz ki bu sevinçtir. Dua toplantılarımızda Tanrı'dan bir şey istemeden önce ondan bizlere yaşamlarımızda sevinç vermesini isteyelim. Genç bir vaizken yönettiğim yazın yapılan kutsal kitap okullarında söylediğimiz bir ilahinin sözleri şöyleydi. Moralimin bozulmasına asla izin vermeyeceğim. Şeytan moralimi bozup beni orada tutmak istiyor. Bu ilahinin çok doğru bir teolojik mesajı vardır. Çünkü şeytan aynen bunu yapmayı istemektedir. Sevincimizi çalmaya çalışır. Çünkü sevinç gücün kaynağıdır. 5. ayette Pavlus şöyle diyor. İyi yürekliliğiniz, tatlılığınız herkesçe bilinsin, Rab yakındır. Buna şöyle de diyebiliriz. Tatlı akıllılığınız herkes tarafından bilinsin. İmanımızda bağnaz kişiler değil, makul inanlılar olmalıyız. Tabii ki derin inançlarımız olmalı ama bağnaz olmamalı ve her zaman aynı noktanın altını çizmemeliyiz. Altını çizmemiz gereken konu esas konudur. Esas konuda aynı görüşteyiz ve bu da Mesih'in kişiliğidir. Eğer sık sık tekrarlayacağımız bir şey varsa ondan, yani Rab'den söz etmeliyiz. Tatlı oluşunuz herkes tarafından bilinsin. Rab'bin gelişi yakındır. Pavlos, Rab İsa'nın her an gelebileceğine inanıyordu. Büyük sıkıntıdan geçmeyi beklemiyordu. Rab'bin gelişi yakındır diyor. Bu çok harikadır. Hiçbir şey için kaygılanmayın. Ama her konuda dua ve dilekle, şükran dolu bir yürekle isteklerinizi Tanrı'ya bildirin. Filipiller 4, ayet 6. Hiçbir şeyde kaygı çekmeyin. Yukarıdaki sözlerin anlamı, hiçbir şey için endişe etmeyin. Her şey için dua edin. Gücün sırrı aynı zamanda duadır. Hiçbir şey ilginç bir sözcüktür. Bir şeyiniz varsa bu hiçbir şey değildir. Gramatik bakımdan doğru olmayabilir ama anlam doğrudur. Hiçbir şey hiçbir şeydir ve hiçbir şey hakkında kaygılanmamamız gerekmektedir. Bunun anlamı yaşama pembe gözlüklerle bakıp gerçeklerle karşı karşıya gelmemek değildir. Günahın, hastalığın, sorunların gerçek olmadığına mı inanmalıyız? Bu şeyleri görmezlikten mi gelmeliyiz? Hayır. Pavlos, hiçbir şey hakkında kaygılanmayın der. Çünkü her şey hakkında dua etmemiz gerektiğini söyler. Hiçbir şey, her şeyi dışarıda bırakan bir sözdür. Hiçbir şey hakkında endişe etmeyin. Bunun bazen karşı geldiğim bir buyruk olduğunu itiraf ediyorum. Bazen kaygılanıyorum. Ama hiçbir şey için kaygı duymamamızın nedeni her şey hakkında dua etmemiz gerektiğidir. Bunun anlamı Rab ile hayatımızdaki her şey hakkında konuşmamız gerektiğidir. Hiçbir şey atlamamalıyız. Birkaç yıl önce zengin bir dulun Dr. Campbell Morgan'e şu soruyu sorduğunu duymuştum. Dr. Morgan, yaşamlarımızdaki küçük şeyler hakkında dua etmemiz gerektiğini düşünüyor musunuz? Dr. Morgan, tipik İngiliz edasıyla, bayan, hayatınızda Tanrı için büyük olan bir şey söyleyebilir misiniz? Değerli dostum, büyük sorunlarımızı duada Tanrı'ya götürdüğümüzü söylediğimizde ne demek istiyoruz? Hayatımızdaki her şey, onun için yani Tanrı için küçük şeylerdir. Ve bizim adına küçük dediğimiz şeyleri de duada kendisine götürmemizi istemektedir. İnanlılar olarak hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan her şeyi duada Tanrı'ya götürmeliyiz. Arabamla birkaç saat sürecek bir yolculuğa çıktığımda İsa Mesih'i de benimle birlikte gitmeye davet ederim. Onunla konuşur ve ona Ali hakkındaki her şeyi size ya da başka kimseye anlatamayacağım şeyleri anlatırım. Ona her şeyi söylerim. Bence bunu yapmayı öğrenmeliyiz. Yüreğimizi Rab'be açmalıyız. Her şeyimizi, evet ama her şeyimizi Rab'be söylemeliyiz. Her şey hakkında dua etmeyi öğrenmeliyiz. Sizinle orta çağda yaşayan bir mistik olan Fenelon'un Paulus'un her şeyde dua edin dediğinde söyledikleriyle ilgili bir öğüdünü paylaşmak istiyorum. Bu Fenelon şöyle diyor: İnsanın yüreğindeki sevinçleri ve acıları çok sevdiği bir arkadaşına döktüğü gibi Tanrı'ya yüreğinizdeki her şeyi söyleyin. Sizi teselli edebilmesi için ona sıkıntılarınızı söyleyin. Onları dengeleyebilmesi için ona sevinçlerinizi anlatın. Onları arındırması için ona özlemlerinizden söz edin. Onları yenebilmenize yardım edebilmesi için ona hoşlanmadığınız şeyleri söyleyin. Sizi onlardan koruyabilmesi için ona ayartılmalarınızı söyleyin. Onları iyileştirebilmesi için ona yüreğinizin yaralarını gösterin. İyiliğe karşı ilgisizliğinizi, kötülük konusundaki çarpık zevklerinizi, dengesizliğinizi açığa koyun. Kendinize olan sevginizin başkalarına karşı adaletsiz davranmanıza neden olduğunu, kibirinizin içtenlikten uzak olmaya ayarttığını, gururun sizi başkalarından olduğu gibi kendinizden de sakladığını anlatın. Bu şekilde bütün zayıflıklarınızı, ihtiyaçlarınızı, sıkıntılarınızı ona dökerseniz, söyleyecek bir şey bulmakta sıkıntı çekmezsiniz. Konu hiçbir zaman son bulmaz. Sürekli olarak yenilenir. Birbirlerinden gizli bir şeyleri olmayan kişiler konuşacak konu bulmakta sıkıntı çekmezler. Sözlerini tartmazlar. Çünkü saklanacak bir şeyleri yoktur. Söyleyecek bir şey de aramazlar. Yüreklerinin doluluğundan konuşurlar. Endişelenmeden düşündüklerinizi söyleyebilirsiniz. Tanrı ile böylesine yakın ve açık bir ilişkiye girenlere ne mutlu. Yıllar boyunca bu alıntıyı kutsal kitabımda taşıdım ve ara sıra çıkartıp okurum. Belki değerli dostum, yüreklerimi duada Rab'be götürdüğüme tanıklık etmeye istekli olmamın kulağa çok dindarca geldiğini düşünebilirsiniz. Her şeyi onun önüne serdikten ve dua etmeyi bitirdikten sonra hepsini yeniden toparlayıp sorunları yeniden kendi omuzlarıma aldığımı ve yeniden yüklerimle yola koyulduğumu da itiraf etmeliyim. Benim sorunum da budur. Rab hiçbir şey hakkında kaygılanmamamız, her şey hakkında dua edebilmemiz için kendisine güvenmemizi ister. Size ağaçlardaki bir kuş ya da bal toplayan arılar kadar özgür olduğumu söyleyebilmek isterdim. Tanrı bizlerin değerli dostum, işte böyle olmamızı istiyor. Bahçemizde bir bülbül var. Meyvelerimi yiyor ama geceleyin benim için söylediği şarkılardan ötürü ona bir şeyler ödememin doğru olduğunu düşünüyorum. Aslında o benim için söylemiyor. Onu işitip işitmediğimle pek ilgilendiğini de sanmıyorum ama yumurtaların üzerinde oturan bir eşi var ve bir sürü yumurtanın üzerinde oturmak bence sıkıcı bir iş olurdu. Bu yüzden bu bülbül bütün gece boyunca karısına şarkı söylüyor. Geçen gece saat 2 sularında uyandım ve ona o kadar güzel bir şekilde şarkı söylüyordu ki, ne kadar güzel dedim. Evimin önündeki balkonda otururken bu bülbülü fark ettim. Bana hakir görür bir şekilde baktı ve elma ağacıma uçup elmaları yemeye başladı. Benden izin istemedi. O özgür. Yiyecek bir şeyler bulmak onu endişelendirmiyor. O elmaların kendisi için orada olduklarını biliyor değerli dostum. İşte kardeşim, bizler Tanrı'ya gerçekten böyle güveniyor muyuz? Hiçbir şey hakkında kaygılanmayın ve her şey hakkında dua edin. Her konuda dua ve dilekle, şükran dolu bir yürekle isteklerinizi Tanrı'ya bildirin. Paulus hiçbir zaman duanın karanlıkta bir atlayış olmasına izin vermez. Bir temelin üzerinde durur. Demek ki iman haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Dua imanın üzerinde, iman da Tanrı sözünün üzerinde durur. Bunun altını çiziyorum değerli dostum. Dua imanın üzerinde, iman da Tanrı'nın sözünün üzerinde durur. Şimdi Tanrı'nın önüne bir dilekle çıktığınızda ona teşekkür edin diyor. Hemen oracıkta ona teşekkür edin. Bu ayeti duanıza yanıt aldığınızda Rab'be dönüp ona teşekkür etmeniz gerektiği şeklinde yorumlayan bazı yorumcular biliyorum ama Paulus böyle dememişti. Paulus düşüncelerini yeryüzünde var olmuş olan en çok yönlü dilde Grekçe'de dile getirme becerisine sahipti ve söylemek istediklerini söyleyebilecek kapasitedeydi. Tanrı'ya dua edip dileğinizi söylediğinizde sizi işittiği ve duanıza yanıt verdiği için hemen oracıkta ona teşekkür etmeniz gerektiğini söylemektedir. Tanrı bizim dualarımızı işitir ve yanıtlar. Ama her zaman bizim istediğimiz şekilde dualarımıza yanıt vermez. Tanrı istediği şekilde dualarımıza yanıt verir.